Ayrım 44. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 397. 3. Bölüm. 1. Hiç değilse ilk haftalarda bu tuhaf düşün kötü bir durumun belirtisi olduğunu doğrulayabilecek bir olay çıkmadı. Cazibe Çelebi, Maçka çarşambalarında boy gösteren ilk kadın olma onuruna erişti. Yusuf Aksu kendisini dairenin kapısında karşılayıp, hiç yanından ayrılmamakla bu onuru bir kat daha arttırdı. Yemekte de tam karşısına oturttu. Böylece daha öncekilerden pek de farklı görünmeyen ama gene de ilginç giyimini, neredeyse yalnızca doğru çizgilerden oluşan ilginç yüzünü rahat rahat ve yakından inceleme olanağına kavuştu. Ancak gerçek iletişim dilin bittiği ya da henüz başlamadığı yerde kurulduğundan olacak, çok istemesine karşın onunla birkaç dakikacık olsun kesintisiz bir söyleşime giremedi. Söyleyecek söz bulmakta zorlanması yetmezmiş gibi ya birilerinin kendisine soru soracağı tutuyor ya Cazibe Çelebi yanındaki konukla konuşmaya girişmiş oluyor ya da tam bir şey söylemek üzereyken Cemile Hanım'ın kötü kötü baktığını görerek dili dolaşıyor, ilk sözcüğün arkasını getiremiyordu. Bir iki kez her şeye karşın engelleri aşıp konuşmaya başladığı zaman da Cazibe Çelebi'nin korkusu girdi araya. Büyük bilim adamının karşısında ince ayrıntılara girerek gülünç düşmekten çekindi, çok güzel, harika, bayıldım türünden gözlemlerle konuşmayı çabucak noktaladı. Böylece her göz göze gelişlerinde birbirlerine gülümsemekle kaldılar. Bir de sofraya yeni bir yemek getirildiği her seferde Yusuf Aksu başka hiçbir konuk için yapmadığını yaparak biraz daha almasını önerdi. Ama Cazibe Çelebi tabağına yemek konulmasına izin verse bile çoklarının tadına bile bakmıyor, arada bir dudaklarının ucuyla bir yudum su içmekten ya da uzun ağızlığının ucuna yeni bir sigara takarak dumanını usulca önüne üflemekten başka bir şey yapmıyor. Neden yemediği sorulunca ya da azıcık bir şeyler yemesi söylenince de rejimdeyim demekle yetiniyordu. Daha geldiği ilk akşam yüzünün ve bedeninin hala üzerinde durulmaya değer olduğunu kanıtlamak ister gibi bu rejim sözcüğünü öyle çok yineledi ki sonunda Cemile Hanım'ın tepesi attı. İrejim, irejim, irejim. Başımızdaki şişmanlar da televizyonda sabah akşam irejim irejim deyip duruyorlar. Ama kantara vurayım desen her biri yüz okka çeker, sen yemene bak deyip tepeleme doldurmak istedi tabağını. Herkes gibi Cazibe Çelebi de güldü ya tutumunu değiştirmedi. Sanki rejim karşı çıkılması olanaksız bir gerekçe ve onu bu dünyanın nimetlerinden yalıtlayan bir görünmez duvardı. Yemeğin sonuna doğru genellikle konuklar rahatlar, içkinin de katkısıyla dilleri açılır, masada yerlerini değiştirir, kendilerine en iyi kimin dinleyeceğini umuyorlarsa onun yanına otururlardı. Yusuf Aksu da o kıvamdaydı artık, Cazibe Çelebi ile rahat bir söyleşime girişebilirdi. Yanındaki konuk kalkar kalkmaz, kendisi de kadehini alıp kalktı, hızlı adımlarla masanın yanından dolanıp Maçka çarşambalarının ilk hanım konuğunun sağ yanına oturdu. Ama bu yer değiştirmede kendi sağına düşen konuk, aylardır Bayram Beyaz'a telefon üstüne telefon ederek, büyük dilcinin elini öpmek istediğini yineleyen kanalizasyon ve su arıtma uzmanı Profesör Doktor Barbaros Üzümcü, bu hızlı yer değiştirmenin kendisi için yapıldığını sandı. Hocam çok teşekkür ederim, onur verdiniz. Ben de sizin yanınıza gelebilmek için fırsat kolluyordum dedi gür sesiyle. Estağfurullah efendim dedi Yusuf Aksu, sonra Cazibe Çelebi'ye doğru eğildi. Umarım buradaki ilk akşamınızda sizi fazla sıkmamışızdır diye fısıldadı. Cazibe Çelebi en tatlı gülümsemesiyle gülümsedi. Hayır o nasıl diye başladı, arkasını da getirdi. Ancak işitmeye olanak yoktu. Profesör Doktor Barbaros Üzümcü, yalnız salonun öbür ucundan değil sokaktan da işitilebilecek bir sesle, ben yüksek öğrenimimi Almanya'da yaptım hocam. Alman disiplinine hayranım. Bu nedenle öğrencilerime Alman hocalar gibi davranırım, gözlerinin yaşına bakmam diyordu. Ben bu konulardan hiçbir şey anlamam dedi Yusuf Aksu. Sonra aynı tümceyi birkaç kez yineleyerek adamın sözünü kesmeye çalıştı. Cazibe Çelebi'nin de kendisini yüreklendirmek ister gibi gülümsediğini gördü ama hiçbir şey değişmedi. Profesör Doktor Barbaros Üzümcü konuşmasını noktasız virgülsüz sürdürüyordu. Hayır hocam, üniversite dışında iş yapmam. Onuruma düşkün bir hocayım. Paraya da değer vermem. Hiç yapmam diyorum sanmayın. Hayır, hangi çağda yaşıyoruz? Ama kimsenin arkasından koşmam. Kapımı çalıp da bunu en iyi sen yaparsın derlerse tamam, yaparım. Paramı da alırım. Ama para düşkünü değilim. Benim kızım babasının üniversiteden aldığı paranın 5 katını kazanıyor. Karım 2 katını. Oğlumsa 20 katını. O Amerika'da. Maalesef üniversite hocaları layık oldukları yerde değil hocam. Yusuf Aksu umutsuzluk içinde ellerini havaya kaldırdı. Olabildiğince Cazibe Çelebi'ye yaklaştı. Görüyorsunuz ben ona hiçbir şey sormadım diye fısıldadı. Cazibe Çelebi anlayışla gülümsedi gene. Dünyanın en doğal şeyini yapar gibi elini elinin üstüne koydu. Sonra da çenesiyle Profesör Doktor Barbaros Üzümcü'yü gösterdi. Almanya'dan 10'a yakın su arıtma ve kanalizasyon kitabı getirttim. Malum bilim ve teknik ilerliyor diyordu Profesör Doktor Üzümcü. Bu yaz Yalıkavak'taki yazlığımda 2. su arıtma kitabımı yazacağım. Bence bilim paradan çok daha önemli. Cazibe Çelebi bir kez daha Yusuf Aksu'nun elinin üstüne koydu elini. Bu arada Profesör Doktor Üzümcü, babam Kars doğumludur hocam. Kars'a Ruslar girince Giresun'a taşınmış, Giresunlu olmuşlar. Annem Çankırılı'dır diyordu. Bu nedenle memleket neresi diye sordular mı, Giresun Çankırı derim. Çünkü Giresun Çankırı karmasıyım, diyeceğim. Ama birden sert bir kaya çıktı karşısına, diyeceğini diyemedi. Cemile Hanım karşısına dikilip, ellerini beline koymuş. Hocam sözünü bitir de kahveleri getireyim diyordu. Kahveler içilirken Yusuf Aksu Profesör Doktor Barbaros Üzümcü'den uzak durdu. Kahveler içildikten sonra da hemen kalkıp Cazibe Çelebi'ye kitaplık ve salondaki tablo ve eşyaları gösterdi. Yanında durup tabloları gözden geçirmesini, antika eşyaları neredeyse aşkla okşamasını izledi. Sonra onu yanına oturttu. Koltuğunu koltuğuna yaklaştırarak söyleşimi kesintisiz bir biçimde sürdürmek için büyük bir çaba harcadı. Böylece son kocasından 18 ay önce ayrıldığını, hiç çocuğu olmadığını, çok daha genç göstermesine karşın aralarındaki yaş farkının 10 yılı geçmediğini öğrendi, iyice sevindi. Sonra Cazibe Çelebi kendisine fazla geç olmamasını dilediği bir zamanda galerisine bekleyeceğini, galerisi şunun şurası 250-300 metre uzakta bulunduğuna göre bu sevinci kendisinden esirgemeyeceğini umduğunu söyleyince birden gençleşivermişçesine içinde sıcak bir şeyler bir yerlerden başka bir yerlere doğru aktı, sevinci coşkuya dönüştü. Coşkulu yanıtları ve Cazibe Hanım'ın çevresinde dört dönmesiyle iyice belli etti bunu. Ama tuvalete gitmek üzere salondan ayrılır ayrılmaz Cemile Hanım asık mı asık bir suratla karşısına dikildi. ''Hoca ben sana bir kadın gerek dedim ama böyle kuru değnek gibi kart bir kadın demedim.'' dedi. ''Yaşlı desen yaşlı değil, genç desen genç değil, kadın desen kadın değil, erkek desen erkek değil.'' Yusuf Aksu hem utandı hem şaşırdı, gene de gülümsemeye çalıştı. ''Cemile Hanım bunları nereden çıkarıyorsun? Kim evlenecek hanım arıyor ki?'' diye yanıtladı. ''Ayrıca hanımın saçlarını görmedin mi? Kapkara.'' ''Boyamış, anlamadın mı?'' diye fısıldadı Cemile Hanım. ''Çocuk mocuk doğuramaz, yani bizim işimize yaramaz. Sana bir çocuk gerek, bir oğlan çocuğu.'' Yusuf Aksu gülmeye çalıştı. ''Cemile Hanım aklını mı kaçırdın sen, çocuğu da nereden çıkardın?'' dedi. Cemile Hanım kaşlarını çattı. ''Bunca mal kime kalacak?'' diye sordu. Yusuf Aksu hiçbir şey söylemeden tuvalete doğru yürüdü. Çıktıktan sonra da hızla konuklarının yanına döndü. Ama tam kapıdan gireceği sırada Bayram Beyaz'ın çıktığını, Cemile Hanım'ın ona da öfkeyle bir şeyler söylediğini işitti. Konunun gene Cazibe Çelebi olduğunu düşündü. Belki en çok onun esinlemesiyle yakınlık kurmaya çalıştığı kadını beğenmemesi keyfini kaçırdı. Bu iş hiç iyi başlamadı diye düşündü, ağır bir hüzün oturdu içine. Bu beklenmedik değişiklik Cazibe Çelebi'nin de gözünden kaçmadı. Başlangıçtaki yoğun ilginin ardından gelen bu durgunluğu yadırgadı. Ama çabucak yılıveren kadınlardan değildi. Bir yakınının daha sonra Firuz Polat'a anlattıklarına bakılırsa, o sıralarda Yusuf Aksu'nun kafası gibi bedeni de fazla ilgilendirmiyordu onu. Tek ilginç yanı, yeni bir aşk serüveniyle seçkin çevrenin gözlerini kamaştırma yolunda kullanılmaya fazlasıyla elverişli bir adam olmasıydı. Hiçbir serüveninin bilinmemesi, geniş ve seçkin bir çevreyi büyüleyen çok ilginç bir adam, çok ünlü bir düşünür olması, çok büyük olduğu söylenen mal varlığı, özellikle de büyük bir müzeyi andıran evi, kendisiyle uzun ve göz kamaştırıcı bir serüven yaşamak, hatta yaşamını birleştirmek için yeterli nedenlerdi. Kendini, tüm yaşamını, ünlü kocasının yaşamını yansıtan müzeye adamış bir dul eş olarak düşünmek de hoşuna gitmiyor değildi. Ne var ki, gene bu özellikleri nedeniyle, üstüne atlar gibi görünerek eski ününe gölge düşürmek istemediğinden, girişim önceliğini ona bırakmaya ve o şimdiden abayı yakmış göründüğüne göre biraz ağırdan almaya karar vermişti. Yusuf Aksu'nun bu işlerde deneyimsiz olduğunu, bunun sonucu olarak mutluluğun gecikeceğini çoktan anlamıştı. Ancak dedikleri gibi üstün bir adam olduğu doğruysa, deneyimsizliğini kısa sürede yenmesi gerekirdi. Kendisinin yapacağı tek şey, girişimde bulunması için ona olanak sağlamak, bu arada kolay lokma olmadığını da göstermekti. Onu galeriye çağırmak bu yönde iyi bir adımdı. Yusuf Aksu daha ertesi gün, ne zamandır hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Yalnız başına sokağa çıktı, neredeyse yarım saat süresince kartvizitte yazılı sokağı aradı, sonunda buldu da. Ama önüne geldiği kapının numarasına bakıp da galeriyle arasında tek bir yapı kaldığını anlayınca bacakları titremeye başladı. Öylece kaldı olduğu yerde. Şimdi bu galeride ne yapacağım ki? Böyle çat kapı gelivermemi nasıl açıklayacağım? Çelebi Hanım gelmediyse adamlarına ne diyeceğim diye sordu kendi kendine. Yanıt bulamadı. Bir süre öylece dikildikten sonra hızla uzaklaştı oradan, soluk soluğa eve döndü. Her zamanki koltuğuna oturup gözlerini karşı kıyılarda dolaştırırken ağladı ağlayacaktı. Gün battı, ortalık kararmaya başladı. Neredeyse işemek için bile yerinden kalkmadı. Telefon çaldı, gene kalkmamayı düşündü. Ancak aynı anda çözüm beyninin içinde bir ışık gibi parlayıverdi. Arayan Bayram Hoca'dır, cumartesiyi beklerim, galeriye onunla giderim dedi kendi kendine. Koşarak gidip açtı telefonu. Karşıdakinin herhangi bir şey söylemesine zaman kalmadan, Bayram Hoca sen misin, gel yukarı bir şeyler içelim dedi. Cumartesi tam 2:05 gece Cazibe Çelebi'ye telefon edip o gün galeriye gelmesinde bir sakınca bulunup bulunmadığını sordu. Cazibe Çelebi mutlulukla gülümsedi. İşte oldu. İş birden hızlanıverdi, bu kadar basit diye düşündü. Akşam 7 sularında galeride olmasını söyledi. Sonra evde ya da dışarıda baş başa bir akşam yemeği yiyebileceklerini de ekleyerek kapıyı ardına kadar açtı. O gene de kapıyla duvarı birbirinden ayıramayacak ölçüde şaşkındı. Akşam saatlerce bir lokantada ya da onun evinde onunla baş başa kalınca fazlasıyla can sıkıcı, fazlasıyla beceriksiz olabileceğini, onun yakınlaşma girişimlerini karşılıksız bırakarak her şeyi berbat edebileceğini düşündü. Biraz daha erken gelsem olmaz mı diye sordu. Aldığı olumlu yanıt üzerine, tam 4:15 kala, elinde sokağın başındaki çiçekçiden alınmış bir gül demeti, yanında Bayram Beyaz, yüzünde en tatlı gülümsemesiyle galerinin kapısından içeriye girdi. Cazibe Çelebi, Bayram Beyaz'ın ustasına eşlik etmesini pek de hoş karşılamamakla birlikte, kendisine de arkadaşına da çok iyi davrandı. Elinden tutup hiç bırakmadan masasına doğru getirdi onu, kendi koltuğuna oturttu. Büyük bir gururla yardımcıları ve iki dostuyla tanıştırdı. Kendi eliyle İtalyan kahvesi hazırladı. Kendisi de oyuncak gibi bir fincandan kahve içme inceliğini gösterdi. Yusuf Aksu, dudaklarının ucunda yapay bir gülümseme, çevresindeki her şeyi ilgiyle gözden geçirdi bir süre. Sonra gözlerini Cazibe Çelebi'nin gözlerine dikti. Galerinin durumu, sergiler, ressamlar, alıcılar konusunda bayağı tutarlı sorular sordu. Bu arada galeriye gelen iki genç hanım kim olduğunu öğrenince çevresinde dört dönmeye başladı. O bu ilgiden pek hoşlanmadı. Cazibe Çelebi ile bakışıp konuşmalarını kesintiye uğratıyorlardı. Fincanını sehpanın üzerine bırakarak ona doğru eğildi. ''Sizi yeniden görmek büyük mutluluk.'' diye fısıldadı. ''Teşekkür ederim. Sizi burada görmek çok daha büyük bir mutluluk. Hem de çok büyük bir onur.'' diye yanıtladı Cazibe Çelebi. Herkes de işitti yanıtını. Ne var ki, dakikalar geçtikçe neredeyse hiç konuşmadan, kalkıp resimlere bakmadan, öylece oturup gözlerini gözlerine dikmesinden, ancak geceleri çevresi kalabalıkken konuşurmuş gibi, soruları bir iki sözcüklük yanıtlarla geçiştirmesinden rahatsız olmaya başladı. Bayram Beyaz'ın bir türlü gitmek bilmemesi nedeniyle önerinin kendisinden gelmiş olmasına karşın birlikte akşam yemeği yeme düşüncesinden caydı. ''Sevgili hocam, benim işler çok uzayacak bu akşam. Hem de sizi sıkmaktan korkuyorum. Biliyorsunuz ki ben rejimdeyim.'' dedi. Yusuf Aksu bu beklenmedik tutum değişikliğine bir anlam veremedi, bu nedenle de üstelemedi. Neredeyse ağlamaklı bir sesle Allah'a ısmarladık diyerek galeriden hızla çıktı. Başı önünde eve geri dönerken elini Bayram Beyaz'ın omuzuna koydu. Aylardır karşı karşıya oturup Cazibe Çelebi'nin tutumunu konuşuyorlarmış gibi. ''Bayram Hoca, sen bu işten bir şey anladın mı?'' diye sordu. ''Hayır, bir şey anlamadım hocam. Ama anlaşılacak bir şey de yok, işi çokmuş öyle diyor.'' dedi Bayram Beyaz. ''Ne işi çıkmış olabilir ki? Galeriler geceleri de mi açıktır?'' ''Açık değildir hocam, ama Cazibe Hanım'ın evinde oturup çalışması ya da iş gereği başka yerlerde bir takım kişilerle buluşması gerekebilir.'' Yusuf Aksu irkildi. ''Yani bir takım adamlarla mı demek istiyorsun?'' ''Evet, olabilir.'' Yusuf Aksu Bayram Beyaz'ı kolundan tutup durdurdu. ''Bunu nereden çıkarıyorsun?'' diye sordu. ''Yaşamında bir başka adam mı var sence?'' Bayram Beyaz ustasının duygularını çoktan sezmişti. İlişki daha baştan bir tutkuya dönüşürse serüven çok kötü bitebilirdi. ''Hayır hocam, öyle bir şey söylemedim.'' dedi. ''Ben başka bir adamdan söz etmedim. Bir kadınla da buluşabilir. Ama bir erkekle de buluşabilir, öyle değil mi?'' ''Evet hocam, olabilir, bir erkekle de buluşabilir.'' dedi Bayram Beyaz. Sonra gülümsedi. ''Burası Türkiye.'' diye ekledi. Yusuf Aksu birden irkildi. Bu yanıtta bir tehlike belirtisi sezmişti. ''Ne demek istiyorsun Bayram Hoca?'' dedi. ''Başka yerde olmaz da Türkiye'de mi olur? Yani ne olur?'' ''Hiçbir şey demek istemiyorum hocam.'' dedi Bayram Beyaz. ''Türkiye'de neyin ne olacağı belli olmuyor da ondan böyle söyledim.'' Yusuf Aksu birden kolundan tutup kendine doğru çekti onu. ''Bayram Hoca, bak sana ne diyeceğim.'' dedi. ''Sen şu işi iyice bir araştır. Bakalım başka biri var mı?'' Bayram Beyaz bir an duraladı. Kendisinden istenen iş, şimdiye dek Yusuf Aksu için yaptıklarının hiçbirine benzemiyordu. Üstelik hem hoş bir şey değildi, hem altından nasıl kalkacağını bilemiyordu. Gene de kızmadı, alınmadı, nesnel bir saptama yapar gibi. ''Şimdi de bu kadına göz kulak olacağız, onu izleyeceğiz.'' diye düşündü. ''Olur hocam.'' diye yanıtladı. ''Elimden geleni yaparım.'' Yusuf Aksu daha bir sevgiyle kolunu okşadı. ''Sağ ol Bayram Hoca.'' dedi. Yeniden yürümeye başladılar. Bir süredir incecikten bir bahar yağmuru başlamıştı. Ama hiç acele etmiyorlardı. Daha doğrusu Yusuf Aksu çok ağır yürüyor. Bayram Beyaz da adımlarını onun adımlarına uydurmak zorunda kalıyordu. Bir iki kez uyarmak istedi. Ama Yusuf Aksu oralı bile olmadı. Başka bir erkek olasılığı kafasını alt üst etmişti. Bundan önce iki kez evlenip ayrıldığına göre, önemli olan bu bir başkasının onunla olması, onun yatağına girmesi değil, kendisinin onunla olmasına, onun yatağına girmesine bir engel oluşturmasıydı. Tam apartmanın kapısından girecekleri sırada gene durdu, gözlerini Bayram Beyaz'ın gözlerine dikti. Ona gerçekten bağlanmış olmakla birlikte, saymanlık dışında kafasının fazla işlemediği konusundaki düşüncesi pek değişmemişti. Şimdi birden saymanlığın yanında bir üstünlüğü daha beliriyordu. Kadınlar konusundaki deneyimi. Sevdiği kadını seçerken ön yargıları rahatlıkla ayaklar altına alabildiğine göre, bu konuda tutkulu olduğu kadar da deneyimli olması gerekirdi, öyle düşünüyordu. Ne zamandır bir kadınla yaşamaktaydı. Cazibe Çelebi ile karşılaşmasını da onun sağladığı söylenebilirdi. Kısacası bir tür tersine dönüşle Bayram Beyaz bir kez daha usta durumuna gelmekteydi. "Söylesene Bayram Hoca, ne yapalım diyorsun?" dedi. Bayram Beyaz şaşkınlıkla yüzüne baktı. "Neyi ne yapalım hocam?" diye sordu. "Neyi olacak bu Cazibe Hanım'ı?" "Cazibe Hanım'ı mı?" diye yineledi Bayram Beyaz. Bir an "bilmiyorum" demeyi geçirdi usundan, sonra birden kendi deneyimini anımsayarak toparlandı. "Hocam bunu dert etmeyin, sizden iyisini nereden bulacak?" dedi. "Sabredelim, o kendisi gelecektir. Kendi ayağıyla gelecektir, tıpış tıpış." "Tıpış tıpış, arada bir başka adam bulunsa bile mi?" "Evet, arada bir başka adam bulunsa bile. Türkiye'de bir Yusuf Aksu daha yok," dedi Bayram Beyaz. Onun deneyimine göre, arada beş adam da olsa kadın geleceğine gelirdi. "Evet, arada bir başka adam bulunsa bile," diye yineledi. Ancak Yusuf Aksu'nun ön sezisi bir başka adamın varlığının tehlikeli bir öğe olduğunu söylüyordu. Bir saymanlık sorunu söz konusuymuş gibi, "Bayram Hoca, biz gene de önlemimizi alalım, bu işi iyice araştıralım," dedi. "Siz hiç üzülmeyin hocam, ben her şeyi araştıracağım," dedi Bayram Beyaz. 44. ayrımın sonu, sayfa 407.